Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Ali Suat Günek, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Program konuklarımız burada. Tansu Palatkan, Tansu abi hoş geldin.
Teşekkür ederim.
Ali Kunak burada. Ali Kunak hoş geldin.
Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Aslında hani milli maçlar sebebiyle lig yok ama bayağı yoğun bir gündem var. Biz bu yoğun gündeme milli maçla başlayalım tabii ki.
Gayet tabii.
Milli takımımız Katar'ı 2-1 yendi. 1-0 yedik durumdaydı. Sonra 3 dakikada 2 gol atarak 2-1 kazanmayı başardı. Ama maçın şimdi izleyebildiğimiz kadarıyla tabii analizini, değerlendirmesini yaparız. Fatih Hoca biraz gergin geçirdi maç süresini ama neyse sonuçta galip gelerek en azından hem bazı oyuncuları gördü diye özetleyebileceğimiz bir durum. Basketbolda maçlar devam ediyor şu anda. Karşıyaka bu akşam yendi. Fenerbahçe Kimki ile maçı yeni başladı. İlk periyot oynanıyordu. Başa baş giden bir müsabaka. Sonuna eğer maçın programı bitimine kadar biraz zor bir olasılık. Çünkü maç biraz daha uzun sürecekti bizden diyelim. Evet Tansu abi senle başlayalım. Milli takımın Katar galibiyetiyle ilgili olarak ya da Katar maçı ile ilgili olarak ne demek istersin?
Şimdi milli takımımızın Katar'la oynadığı maç milli takımımızın geleceği için bana göre çok ışık veren, ümit veren bir karşılaşma olmadı.
Işık vermesine ihtiyaç var mıydı peki?
Vardı çünkü yeni oyuncuları izledik. Kimdi? Atınç'ı izledik. Emre Taşdemir oynadı. Ozan Tufan'ı zaten milli takımda oynarken görüyoruz. Mesela Şener'le
Ahmet oynadı.
Şener'le Gökhan arasında bir tercih yaptı. Şener'i ön plana çıkardı. Son haftalarda Gökhan'ı oynatıyordu Pereira Fenerbahçe'de.
Ki müthiş oynuyor.
Evet, Şener'i oynattı. Dolayısıyla 90 dakikaya baktığımız zaman sahada hem ön plana çıkan bir futbolcu görmedim ben.
Evet.
Hem de milli takımın genel olarak oyun yapısı daha henüz Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazır diyebileceğimiz kapasitede, kalitede değildi.
Peki şöyle desem, yani büyük bir gerilimden çıkmış bir oyuncu topluluğu, hani belki biraz daha toleranslı bakılabilir mi acaba desem, ne dersin Tansu abi?
Yani o gerilim derken en son kazandığımız maçlarla
gidebilme sürecini söylüyorum.
Şimdi o gidebilme süreci geride kaldı, bitti artık. Evet. Yani artık gittik yani. İkinci bir şekli yok. Ben o gerilimi sanmıyorum futbolculara. Hele özel maçta hiç yansımaması lazım.
Hayır, yansımamıştır zaten. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yani, hani relax bir hale gelmiş olabilirler mi acaba?
Öyle de olursa bile yine de ışık yakan ve de Katar gibi bir takımın karşısında bana göre şöyle ifade edeyim. Katar milli takımımız için iyi bir rakip değildi bu karşılaşmada. Hiçbir şekilde milli takımımızı zorlamayan ama zorlamadığı halde de gol pozisyonu bulan ki birinci dakikada gol atıyorlardı.
Tansu abi duman attırdılar yani bir ara ama şöyle duman attırdılar, çok sert oynayarak duman attırdılar yani.
İşin o başka şekli ama öyle yani. Ama futbol olarak Katar takımı hiçbir zaman milli takımımızın rakibi olacak bir takım değildi.
Yani bu resmi bir maç olsaydı zaten başka şartlar. Belki. Diyelim ki hani bir gruptayız ve bir resmi maç oynanıyor. Şartlar mutlaka değişik olurdu. Katar tabii ki bizim rakibimiz değil bu anlamda. Tabii. Katılırım. Ama bizde de bir şeylik vardı yani. Hani burada en önemli nokta ne? Galiba biraz ona gidiyor iş. Fatih Hoca işte Ahmet'i gördü. Emre'yi gördü. Evet. Atınç'ı gördü. Bunlardan bana köy kim binası bilir, olur mu olmaz mı herhalde onları araştırdı vesaire filan. Evet. Sen ne diyorsun Ali?
Ya ben de Katar takımının özellikle seçildiğini düşünüyorum bu hazırlık maçı aşamasında ki biraz önce senin dediğin gibi yani alışma olsun, birbirine karşı yaklaşma olsun, gelecek maçlar için bir altyapı örneği olsun gibi bir maçtı. Ama Tansu abi dediği gibi yani terazinin kefesine koyduğumuz zaman dünyalar kadar fark var iki takım arasında. Ama işte helva olmadı ama 3 dakika içerisinde gelen 2 golle, 2 fırsatçılıkla Katar'ı yendik.
Ama o 3 dakikada içinde gelen 2 gole kadar da biz öyle çok çok ortalıkta olan da bir durum yoktu yani.
Yoktu. Ha işte zaten hep şunu söylüyorum. Biz çok kolay gol yiyip çok zor gol atan bir futbol anlayışı içindeyiz ve hiçbir zaman bir hücum taktiğimiz, hücum planımız yok. Yani şimdi Şener getirip ortalayacak, Emre getirip ortalayacak. İşte Cenk kafa vurursa vuracak. Onun dışında bir hazırlık paslarının sonunda bitirici bir top atılmış değil. Yunus Mallı diye bir adam oyuna soktu.
Evet. Ha bir de Yunus meselesi
yani var. Yani Yunus hiçbir şey yapamadı. Belki daha henüz milli takım atmosferini benimseyemedi. Belki futbolcularla henüz saha içi uyumu sağlayamadı.
Tansu abi şuna katılır mısın? Yani bir oyuncu nasıl bir oyuncu olduğunu çok kötü oynasa dahi kendisini sahada belli eder desem.
Ya kesinlikle tabii. Bir tane hareket yapar, iki tane hareket yapar. Futbolculuğu ortaya çıkar. Zaten milli takıma seçilmişse bir şeyi vardır.
Beklentisi
vardır teknik direktörün. O da onu hak edecek bir çizgidedir. Oraya getirilmiştir. Ama yine aynı noktaya geliyoruz. Katar takımı yani bizim milli takımımızı zorlayacak bir milli takım olarak görünmedi bana. Tamam sert oynadılar, gol attılar
çok
belki ama
oynadılar,
ama milli takımımızı da öyle futbol olarak zorlayacak bir takım değildi diye düşünüyorum ben.
Yani özel maç için çok sert hatta yani.
Salı günkü maç belki biraz
daha işte ölçü, biraz daha ölçü yani. Olacak. Orada bence
Yunanistan da ciddiye alacaktır işi.
Orada biraz daha farklı bir kadro çıkacaktır. Daha bir tecrübeli, daha bir ideal kadroya yakın isimler oynayacaktır diye
yani
düşünüyorum.
Yani şu Yunanistan'a yenilmeyelim gibi bir
tabii
noktada.
Tabii biraz da öyle olacak diye
daha
düşünüyorum.
Daha ciddi alabilir. Tabii. Ama şu da olmalı elbette ki. Şimdi bugün denediği genç oyuncuların, genç kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın diyelim. Milli takım forması giydiklerinin farkında bir artı efor göstermeleri beklenmeliydi değil
tabii,
mi?
Tabii gayet.
Hani tamam takım oyunu oynanıyor sonuçta kabul. Fakat bazı oyuncular da en azından bu şansı elde ettiysek bunun üzerine bizi görecek, bizi bundan sonraki süreçte de Fatih Hoca'nın tercih edebilmesini sağlayacak işimiz olmalı demelilerdi. Tabii. Pek olmadı o.
Belki de iklim koşulları falan biraz rehavete mi soktu?
O da olabilir. Yalnız ben Katar'daki o statların çok sıcak havalarda soğutulduğunu biliyorum yanlış
öyle yapacaklar zaten evet. Eğer Dünya Kupası için tabii. Söylüyorsak.
Yani daha önce de bu uygulanmış bir şeydi diye biliyorum ben. Yani tabii iklim şartları da olabilir ama şimdi mesela.
Orada ama çok sıcak değildir şu anda. Yani oranın soğuğu neyse odur
tabii.
Yani.
Şimdi mesela sol bekte Emre mi İsmail mi diye düşüneceğiz. Sağ bekte Şener mi Gökhan mı diye düşüneceğiz.
Solda Caner unutma.
Solda Caner var bir de zorlayacak olan. Stoperlere bakıyoruz. Şimdi Serdar Aziz orada tek Hakan Balta mı olacak, Atınç mı olacak? Yani bunlar hep teknik direktörün kafasında uzun süre
bunlara işin olacak tabii. Yani. Yalnız Hakan Balta şimdi bu formunu sürdürürse oradakilerden birisi kesin Hakan Balta tabii ama Atınç, işte biraz önce de yayına girmeden de kısa bir konuşma yaptık, sohbet ettik. Atınç, Almanya'da bir programın unsuru olarak, yani onun üzerine bir yatırım yapıyor Leipzig kulübü. Evet. Ve o yatırımın sonucunda Atınç Bundesliga'ya geçecek yani. Eğer tabii takımı da şampiyon olursa. Ama o şampiyonluğun sonucunda onlar bir oyuncuyu, bir model çalışmayla ortaya çıkartmış olacaklar. Bu açıklandığı için biliyorum. Yani bu Atınç için de büyük bir şans. Tabii. İyi ki gitti, iyi ki ben ne yapacağım orada Beşiktaş varken filan demedi. Şimdi orada başka bir oyuncu olma ihtimali çok yüksek bir şekilde. Bizim alternatif oyunculardan biri olacak. Yani havuz olacak. Havuzun tabii. Önemli unsurlarından birisi olacak tabii ki.
Şimdi Mehmet Topal diyoruz mesela. Topal bana göre milli maçlarda hiçbir zaman kendi takımındaki performansını yakalayamadı diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum bu konuda da yanlış bir görüş içinde olabilirim. Ama Mehmet Topal'ı ben farklı düşünmüşümdür. Yani bir Fenerbahçe takımında oynadığı futbolla milli takımda oynadığı futbol hiçbir zaman paralel olmamıştır. Yani hep daha geridedir futbolu Mehmet Topal'ın.
Yani bu bir görüş olarak tarihteki yerini alsın buradaki yayın aracılığıyla. Şimdi Terim demiş ki Fatih Hoca, daha doğrusu öyle söyleyelim. Caner, Emre, İsmail ve Hasan Ali'den ikisi bizimle olacak demiş. Yani burada bir eleme yapacak. Eleme yapacaksa bunlardan ilk gidecek olan Emre
olur. Olacak büyük bir ihtimalle.
İkinci gidecek olan da bana kalırsa İsmail olur. Yani İsmail ile Hasan Ali arasında tercih yapacak. Caner kesinlikle tabii kalacaktır da. Ama kim tabii ki bu anlamda bir performans gösterirse, değil mi?
Şimdi orada tabii dediğin gibi İsmail ile Hasan Ali arasında bir tercih söz konusu ama Caner devamlılık kazandığı zaman İsmail'in şansı daha fazla olacak. İsmail Beşiktaş takımında
oyuncu
Tosic'in yerine yani. Oynamaya oynuyor. Başladı. Yani orada formayı kaptı o.
Şimdi Fatih Hoca'nın diğer sözlerini de söyleyeyim. İlk yarı Atınç kötüydü demiş. Çok kötüydü. Ben de çıkarmadım emin olmak için. Ne demekse bu. Ama ikinci yarıda toparlandı demiş. Yunus bizim için önemli işler yapacak. Dar alandaki set oyunlarında iyi işler yapacak demiş. Yunus'a güveniyor demek ki. Yani onun alternatif görüntüsünden vazgeçmeyecek. Zaten geçmez o kadar gidip geldiğine göre. Evet. Diğer oyuncularımızdan da memnunum. Cenk iyi gidiyor. En azından keyfinizin ve fiyakanızın bozulmaması için galibiyetler iyi. Yani galibiyete odaklanmış bir mantık ve bakış açısı. Hakemle ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Çok önemli bir şey değil.
Yani hakem aslında bu özel maçların hakemlerin atanması şeklinde biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bunlar ev sahibi federasyonlar tarafından tespit ediliyor. Öyle mi? Özel müsabakalarda.
Öyle mi? Tabii. İlk defa duyuyorum.
Bunların statüsü bu. Ev sahibi ülke federasyonu. Bir ülke federasyonunda yazışma yapıyor. Diyor ki, o ülkeyi kendisi seçiyor. Bize uygun bir hakeminizi gönderin. Şunda özel maçımız var diyor. Evet. Ancak UEFA işin üzerinde birleştikten sonra UEFA'dan bir onay alıyorlar sadece. Hakemiz ev sahibi takımın belirliyor, federasyonu belirliyor. Ve dikkat ettiyseniz dördüncü hakem yerel oluyor özel müsabakalarda.
Evet, genelde öyle.
Bu hep bu şekilde. Üç hakem gidiyor bu maçta. Bu hakem Macaristan'ın iki numaralı hakemi. Evet. Viktor Kasay'dan sonra bunu yetiştiriyorlar ve buna gelecekte iyi gözle bakıyorlar. Bu sene Şampiyonlar Ligi maçını verdiler.
O da antrenman yapıyor yani.
Evet yani şimdi bir Türkiye maçı yönetmek aslında hakemler için de bir kariyer haline geldi. Çünkü
Euro 16'ya
tabii yani katılacak. Oraya direkt katılan bir takım olduğumuz için.
UEFA bu tür maçları da zaten tahmin ediyorum ki 2016'da görev verici hakemleri gönderecektir. Yani her ne kadar şeyler...
Bu o statüde değil daha değil henüz. Daha ama henüz. Elite aday kadroda şu anda. Evet. Yani bizde Fırat'ın 2 sene önce Şampiyonlar Ligi'ne gittiği dönemler var ya. O dönemki Fırat olarak düşünün. O düzeyde bir hakem. Evet. Deyince Euro 2016'ya katılacak şey, Cüneyt'e çok önemli bir görev geldi. Slovenya-Ukrayna maçı. Evet. Salı akşam oynanacak. Playoff'un ikinci ayağı ki.
Yalnız sana,
aslında bizi de ilgilendiren bir ayağı var. Çünkü Slovenya'nın Ukrayna'yı elemesi halinde bizim üçüncü torbadan da katılma durumumuz gibi bir şey var.
Basın toplantısında Fatih Hoca üçüncü ya da dördüncü torbada olmamızın çok fazla önemi yok diye bir açıklama yaptı. Aslında şu aşamadan sonra tabii ki üçüncü torba olsa ne olacak?
Dördüncü torba olsa ne olacak? Tabii yani artık oraya birbirine yakın güçteki takımların geldiği olacak bir...
Yani. Evet yani dediğiniz gibi bir basamak farkı var orada.
İzlanda dördüncü torbada şimdi. Evet. Hangi güçle açıklayacağız bunu? Ya da İzlanda bir gruba çıktığı zaman o dördüncü torbadan geldi mi yapacaklar? Yani
ter oluşturup değil mi? Çıktılar
oraya. Evet. Evet. Ben bu konuyla ilgili bu arada Fenerbahçe'ye kimki Moskova maçında Fenerbahçe ikinci periyotta 41-38 önde diye de söyleyelim. Kimki çok sıkı başlamıştı. Tabii. Ama Fenerbahçe toparlamış görünüyor. Kimki grubun lideri, onu da hatırlatmış olalım. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ondan sonra yavaş yavaş bu pasolik meselesine geleceğim. Önemli bir konu o. Çünkü onu konuşalım. Peşinden Trabzonspor'u, sonra da bu bizim FIFA listesini konuşarak gündemi toparlamaya çalışalım. Tabii yani sonuçta bir Katar meselesi ve bir Yunanistan meselesini en de sonunda tamamlayacağız. Tamamladık gitti diyelim ya da öyle diyelim. Cüneyt Çakır'la niye çok uğraşılıyor? Onu sorayım arada sana.
Şimdi...
Çok uğraşılmaya başladı, farkındasın. İçeriden.
İçeriden tabii.
Bu Trabzon olayında nedense olay illaki Trabzon Galatasaray maçına sanki orası bir dönüm noktasıymış gibi Trabzonlar bir oraya çektiler. Yani Trabzon Galatasaray maçında o tartışılan verildi verilmedi diye tartışılan pozisyonun Trabzon'un baş aşağı gidişindeki bir dönüm noktası olarak Trabzonlar bunu gösterdiler. Arkasından Osmanlı maçı mağlubiyeti, oradaki hakemin de İstanbullu olması ve Cüneyt Çakır'a yakın olması, arkasından içeride Süleyman Abay'la yaşadıkları mağlubiyet, o da Cüneyt Çakır'ın yurt dışına götürdüğü bir hakem olması. Dediler ki işte Cüneyt'in arkadaşları bizi perişan ediyor şeklinde bir hava yaratmaya kalktı Trabzonlular.
Ama şimdi, baskı sadece Trabzon'dan
şimdi,
gelmiyor.
Başka yerden de geliyor. Onu söyleyeceğim. Cüneyt Çakır şu anda hakem camiası içerisinde geçmişte hakemlik yapmış kişiler tarafından kıskanılan bir insan.
Bek, orası kesin.
O, evet. O kesin, noktada mı odaklaşıyoruz? Yani, evet.
Şimdi hiç kimse oraya gelemedi. Yani en büyük başarıyı Doğan Babacan gösterdi uluslararası arenada. Cüneyt onu da geçti şu anda. Diğer yorumcu statüsündeki bütün geçmişte uluslararası hakemlik yapmış abilerimizin hepsi
buradan ben hakem eskiden diyorum onlara çoğunlukla.
Hani kedi ulaşamadığı ciğere mırdar der diye bir mındar. Şey var. Mındar. Mındar, böyle bir atasözü var. Bu belki ağır bir suçlama olur ama böyle bir haleti ruhiye içerisindeler.
Ama bu sadece hakem camiasında değil, bizim toplumumuzun evet, evet. Her kesiminde böyle. Kimse kimseyi iteklemiyor.
Bacağından çeker her zaman. Her zaman öyle oluyor.
Türkler tabii. İçin bir öyle bir fırka var zaten. Türkler hiç kimsenin tutmasına gerek yok. Bir onlardan biri nasıl olsa kendilerinden bacağından çekerler, aşağı indirirler diye. Evet. Böyle bir kamuoyu yaratılmaya çalışıyor. Ama çocuk da canavar gibi yurt dışında tabii. Maçlarına gidiyor, geliyor, maçlarını yönetiyor.
Maçlarını yönetiyor, evet. Şimdi Anayasa Mahkemesi dün Pasolik konusuyla ilgili
kararı
uzunca
verdi.
Bir süreden beri devam ede gelen tartışmalara son noktayı koyarak Ticaret Mahkemesi, 16. Ticaret Mahkemesi'ydi galiba Ankara'daki, onun başvurusuna yönelik olarak bu sistemin ortadan kaldırılması noktasını talebini reddetti. Yani bunun anlamı şu ana kadar olan düzen devam edecek anlamına evet. geliyor. Ama bir yandan da kartların kullanımındaki banka sisteminin yarattığı tekelin önüne geçmek için de o konudaki başvuruyu kabul etti. Yani onunla ilgili bir yeni düzenleme evet. yapılmasını talep etti. Şimdi bu Pasolik meselesi aslında genel olarak böyle tanımlıyoruz ama e-bilet olarak duruyor ya da gündemimizde olan bir konu. Taraftarları nasıl etkiler diye Tansu abi senden başlayayım. Benim de söyleyeceklerim var.
Valla insanlar giderek Pasolik'i benimsemek durumunda kalacaklar.
Kalacak, öyle anlaşılıyor, yani, evet.
Eğer futbol seversek, futbol seyircisiysek, taraftarsak bir yerde bu Pasolik'i benimseyip akıllı uslu da seyirci ve taraftar olma durumuna gelecektir diye düşünüyorum. Yani işte bir Konya Spor'un taraftarını düşünelim değil mi? Tribünleri dolduruyorlar. Orada da Pasolik var. Değil mi? Orada da bazı şeylere olumsuz bakan insanlar vardır mutlaka ama artık o Pasolik'i benimsemiş durumdalar. Bunu yarın Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Mersin'in her takımın taraftarı giderek benimseyecektir.
Diye düşünüyorum.
Evet.
Ali Bey size alın.
Ben de Pasolik'ten tarafayım. Yani böyle olma, e-biletten tarafayım. Tabii. Niye dersiniz? Çünkü kim nerede oturuyor, ne yapıyor? Tabii. Bu bilinmeli. Yarın bir gün bir şey olacağını, hafta sonu Bursa Beşiktaş maçında bir köşe vuruşu yapılamadı. Atılan yabancı maddelerden dolayı. Evet. Şimdi Pasolik uygulaması eğer tam uygulandıysa onları kimin attı, ne attı olduğu gibi net bir şekilde belli. Zaten Futbol Federasyonu'nun bu konuda bir uygulaması var. Eğer kulüp atan kişileri tespit ettik, onlarla ilgili gerekli ceza işlemi aldık derse kulübe verilecek cezayı hafifletiyor Futbol Federasyonu. Evet. Kulüpten evet. böyle bir sorumluluk bekliyor. Futbol Federasyonu. Şimdi bir insan legal bir iş yapıyorsa bir şeyden çekinmez.
Tabii,
yani ben şu anda TRT stüdyolarındayım. Legal bir iş yapıyorum. Bunu saklamaya gerek yok. Efendim insanların nerede olduğunun bilinmesi sakıncalıymış diye bir iptal nedeni ortaya koyarak müracaat ettiler. Bence doğru düzgün iş yapan kişilerin şey yapacağı, gocunacağı bir durum yok burada.
Hayır yani şu mudur? Yani hepimiz babalarımızdan evden gizlice maçlara gittik kaçarak yani.
O başka şey.
Hayır hayır hayır. Karikatürize ediyorum tabii ki. Yani şimdi ekranda görünürse aha babam benim canımı okuyacak. Bu benim özel hayatıma müdahale eder mi diyecek yani gibi bir şey çıkıyor ortaya evet. Böyle. Ama tabii ki bunun altında yatan en önemli işlerden birisi. Şimdi bu konunun çeşitli boyutlarda tartışması elbette ki olabilir. Kabul. Yani eksikleri, bir sürü eksiği oldu, şu oldu, bu oldu falan filan. Ama ortada sporda ama özellikle futbolda şiddetle ilgili, basketbol ve voleybol da katıyorum bunun içine. Öyle diyeyim, sporda şiddetle ilgili ama özellikle futbolda şiddetle ilgili bir sıkıntı varsa o sıkıntının en önemli kaynağı tribünlerde kim olduklarını bilmediğimiz ve tamamen çok iddialı ifade ediyorum bunu bir gazeteci olarak. O kulüplerin yöneticileriyle doğrudan bağlantılı olan insanların ortaya koyduğu terördür bu.
Doğru.
Bak şiddet müddet de demiyorum Tanrı abi.
Doğru,
terör
doğru,
diyorum
terör.
Buna. Çünkü 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi duman attırıyordu. Bütün spor severlere, futbol evet. severlere, insanlara. Şimdi tribünlerin boş olmasının çeşitli sebepleri olabilir, tartışılabilir. Bu konuda kulüpler önlem de alabilirler. Gerçi maç yayınları şifreli. Hani o şifrelenirse belki önüne geçirebilir mi gitmemenin diye de düşünebilir ama öyle de, bir durum da yok. O zaman geriye bu kalıyor. Bu kötü niyet kalıyor. Bu kötü niyetin açılımını kulüpler yasası çıkarsa şimdi yeni hükümet kurulacak. Yani evet. bu anlamda da hani bir iki koalisyon olup da farklı görüşlerden bir gecikme de oluşmayacak. Çünkü bu böyle yaşanıyor ne yazık ki. Şimdi hükümet mevcut daha doğrusu gelecek sayın müstakbel diyelim Gençlik ve Spor Bakanı bu konuyu meclise götürecektir mutlaka ve oradan da çıktıktan sonra başka bir profil ortaya çıkacaktır. Nedir o? Yani yönetici eski düzende zaten yasada değişmeyeceğine göre borusunu öttüremeyecek. Evet, bunun evet. başka bir tanımlaması evet. olamaz herhalde. Diyorlar ki bunun da yolunu buldular. Yani toptan bilet almıyorlar ama karta müdahale ederek illegal eğer illegaliteyle tanımlayacaksak bunu ki öyle.
Öyle tabii.
Yan yollar diyelim ya da neyse. Onu buldular ve uyguluyorlar. Değişen bir şey yok diyorlar. Hayır bence öyle değildir. Öyle olsa bile önüne geçecek önlem alabilirsiniz. Elektronik bir şeyden bahsediyoruz. Dijital bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Çok kolay önüne geçebilirsiniz iki tane tık tıkla gibi. Ama ben de hiç karşı değilim bu düzenin bu şekilde gitmesine diye evet. ifade etmek istedim.
Şimdi ben bir örnek vereceğim. Benim bir arkadaşım anlattı. Yurt dışında bir maça gidiyorlar. Tribün bomboş. Üç kişi izliyorlar. Gittik rastgele oturduk. Biraz sonra görevli geldi. Biletlerimize baktı, sizin yeriniz burası değil dedi ve bizi yerimize oturttu diyor. Yani bomboş tribünde biz rastgele bir yere oturduk ama hayır dedi, siz dedi, sizin numaranız şurası, orada oturacaksınız dedi ve biz kalktık, yerimizde evet. oturduk dedi.
Sıklıkla dile getirdiğim ve kamuoyunda dile getirdiğini sandığım bir başka boyutta fişlenme konusuyla ilgili getirilen karşı görüş. Evet. Yani her gün neredeyse bir telefon alıyoruz, adımızı, soyadımızı, anamızın babamızın adını, doğum tarihini söyleyerek kart ister misiniz diyor. Ya da size şöyle bir şey yollayacağız, yerinizde misiniz diyor. İşin gayri yasal noktalarının dışında söylüyorum. Zaten bizim bir tanımlanmamış, bilinmeyen, gizli kapaklı neyimiz olabilir şu aşamada? Yani,
dolandırıcılar yani. Bile biliyor.
İşte onu kastım.
Bana telefon geldi, adımı, işte bak, soyadımı, cilt numaramı, annemi, babamı, her şeyi, adresimi biliyor ya.
Evet yani. Şimdi fişlenme konusu ayrı bir tartışma konusu. Tabii, oraya girmiyorum. O başka bir gündem. Ama onun buradaki gerekçe olarak gösterilen boyutu bence...
Abartı.
Evet yani bunu ortadan kaldırmaya yönelik bir çabanın tabii. işareti olarak yorumluyorum bu. Niye? Çünkü yönetici ve o bilet satışlarından rant elde eden kesimin tezgahının bozulmasıdır bu. Ha diyeceksiniz ki şimdi 5000 kişi birden olay çıkartırsa ne olacak? O zaman da tribün kapatıyorlar, bir evet. şey oluyorlar yani. Keşke öyle işler olmasa.
Evet.
Bence bir doğru yönü var. Belki bu tekel bankacılığına karşı iptal kararı.
Güzel.
Yani bence iyi bir.
O zaten başlangıcında da tartışılan ve sıkıntı yaratan bir süreçti.
Evet.
Anayasa Mahkemesi bu doğrultuda bir karar vermiş. Ama nasıl bir uygulama olacak, nasıl bir iş olacak onu zaman içinde göreceğiz. 9'unda galiba tüketici mahkemesinde tekrar bu konu görüşülecek. Ama oradan çıkacak sonuç ve yansımasını biz ister istemez takip edeceğiz. Evet. Başka bir durum yok. Şimdi Trabzonspor'a en son geçelim. Ali Kunak, şu FIFA listesiyle ilgili seni de daha fazla suskun tutmayalım.
Yok, ben suskun değilim. Öyle evet. Bezikliğim yok.
Ne yani. Oldu şimdi bu? Niye? Ne oldu? Hakem mi gizliyorlar? Yani ya, atadılar da atadıklarından mı pişmanlar? Öyle yazmış bugün Ömer Faruk.
Türkiye evet gazetesinde. Yani enteresan bir tutum içerisinde Merkez Hakem Kurulu. Şimdi bir şey var, gelenek var. Ekim ayının ilk haftası, Kasım ayının ilk haftası içerisinde, Ekim'in sonunda FIFA'ya ülke federasyonları adaylarını bildiriyorlar. Bizim federasyonumuz da bildirdi. Genelde bildirir bildirmez de hemen bu Türk kamuoyuna açıklanıyor.
Tabii, hepimiz
geçen sene de bu tabii. Böyle oldu. İşte geçen sene bir tabii. Deprem yaşandı biliyorsunuz. Fırat'la Bülent dışarı çıkarıldı. Tolga'yla Tolga yeniden girdi. Ali Palavik FIFA olmuştu. Şimdi bu sene de kamuoyunun beklediği en azından bir Tolga Özkalfa'nın geçen sene yeniden giren Tolga Özkalfa'nın yeterli performansı gösterememesinden dolayı tekrar dışarı çıkarılması ve onun yerine de Alper Ulusoy ya da Deniz Ateş Bitner'in listeye girmesi gibi bir beklenti var. Fakat Ulenberg'le görüşen Merkez Hakem Kurulu yetkilileri Ulenberg'in hem Alper Ulusoy'u hem de Deniz Ateş Bitner'i Avrupa'da geleceği olan hakemler olarak nitelendirmesi üzerine ikisini birden listeye alma kararı almışlar ve o zaman iki kişi almak için iki kişi çıkarmak lazım. Tabii. Çıkacak ikinci kişiyi de Barış Şimşek olarak tespit etmişler. Ve şu anda yapılan resmi işlem bu. Yani Barış Şimşek'le Tolga çıkıyor. Yerine Deniz Ateş Bitner'le Alper Ulusoy giriyorlar listeye. Ha, bunda bir görünürde bir sıkıntı yok. Olabilir. Ama Barış Şimşek, Güney Çakır'ın bu yurt dışı maçların ekibindeki bir hakem. Ve eğer %99 Euro 2016'da Cüneyt olacağına göre Barış'ın da orada olması muhtemel. Tabii. Onunla birlikte. Orada FIFA kokartı olmayan bir hakemin görev yapıp yapmayacağı tartışıldı. Fakat daha sonra bunu Ulenberg'de de görüşmüş Merkez Hakem Kurulu yetkilileri. Barış'ın orada FIFA kokartlı olmasa da görev yapabileceği yönünde UEFA Hakem Kurulu görüş bildirmiş.
Bu önemli bir detay. İlk defa duyuyorum.
Evet.
Evet.
Bu sene listeden çıktığı için. Çünkü UEFA'da ayrı bir liste var. Çizgi hakemleri diye ayrı bir liste var. O listede Barış'ın adı sene başında deklare edildiğinden dolayı Barış'ın kokartıyla ilintili bir olay değil bu. O Euro 2016'da görev alacak. Eğer Cüneyt'le beraber olursa. Ki belki de Cüneyt ekibini de değiştirebilir. Böyle bir durum da olabilir. Mi? Niye derseniz. Şimdi ne olursa olsun bir handikaptır. Yani oraya çıkan 6 kişi daha 6'sında da FIFA kokartı varken bir tanesinde olmaması o iyi bir görüntü olmaz. Yani ne olursa.
Doğru.
Final yönetecek diyelim. Evet. Yani o olmaz. Orada bir sıkıntı yaşanır diye düşünülüyor ama böyle bir karar alınmış. Eğer Türk hakeminin geleceği açısından sadece o niyetle yapılmış bir uygulamaysa ben buna pozitif bakıyorum. Doğru bakıyorum. Ha Cüneyt'in de illa Barış'la gidecek diye bir şey yok. Yok.
Aynı gereği var yani. Yok, bu profesyonel yani, bir hayat sonuçta.
Tabii.
Yani Paris var, Mete var, tecrübeli isimler olarak. O hiç olmadı. Bu genç çocuklar var. Genç bu sene bu giren evet, çocuklar var. Yani ikisinde lisan düzeyi bayağı iyi.
Kaldı ki Barış Şimşek'in de kendiliğinden bir feragatte bulunması da beklenir ha, biliyor musun?
Bir de şu var işte en son Cüneyt'le beraber yönettikleri milli maçta top çizgiyi geçti geçmedi konusunda Barış kritik evet. Karar verdi son dakikada. Bayern evet. Münih Arsenal maçında 2-0 biten maçta evet. İkinci golde de böyle bir karar verdi. Orada da Barış Avrupa hakemliği nezdinde bir prim yaptı. Bir de şu var yani işte ya böylesine kritik karar veren bir hakemi çıkartıyorsunuz diye Avrupa'dan bir tepki gelir mi diye. Kamuoyunda böyle bir şeyler var ama Merkez Hakem Kurulu yetkilileriyle ben bizzat görüşerek öğrendim ki onlar hepsinin tedbirini almışlar. UEFA Hakem Kurulu'yla görüşmüşler ve bu konuda ciddi bir aşama kaydetmişler. Barış Şimşek çıkıyor, Tolga çıkıyor, Alper Ulusoy ve Deniz Ateş Bitner FIFA
evet, öbür isimler... Görüyor.
Onlar zaten fix. Birinci sırada Cüneyt var. İkinci sırada Hüseyin var. Üç Halis. Dört Mete. Beş Ali Palabıyık. 6-7 evet. De yeni gelen iki isim
olacak. Yani Fırat'ın dönüşü olmadı ama yaş olarak.
Onlar yani 41'e geldi Fırat. Evet. Yani Bülent 43'te. Evet, onların evet. Zaten bu saatten sonra girme şansları yok.
Yok
yani.
Dönüşleri yok.
Evet ama şimdi bak sen gayet güzel özetledin ve durumu aktardın. Fakat niye bu kadar çok tartışılmasına izin verdiler?
Şimdi şöyle, bu dedikodular durdukça üretiliyor. Herkes bir şeyler katıyor. Aslında Merkez Hakem Kuruluşu da bir hatası var. Listeyi gönderdiği gün basına açıklayacaktı.
Açıklayacaktı.
Her şey bitecekti. Bugün herkes bunu kabullenmişti. Nitekim geçtiğimiz yıllarda bu hep böyle olmuştur. Bu sene Merkez Hakem Kurulu niye bunu böyle yaptı? Kudüs-i Müftüoğlu'nun niye böyle bir tasarrufu oldu? Acaba kendi tasarrufu muydu yoksa
bir takım baskılar mı oldu?
Başka bir şeyler mi vardı? Onu bilemiyorum.
Başka bir şeyler ne olabilir? Ben şimdi bunu hakikaten merak ederek soruyorum.
Mesela şimdi ben size başka bir şey söyleyeyim. Çok söyle. Kamuoyunun konuştuğu. Trabzon'a operasyon yapılıyor ya. Barış Şimşek nereli?
Trabzonlu.
Trabzonspor'dan sonra Trabzonlu hakem de çıkartıldı gibi bir spekülatif. Böyle bir söylenti de dolanıyor ortada.
Yani çok açık ama şimdi şöyle bir durum var. Tamam bu konuşulabilir. Yani dedikodusu yapılabilir de. Şimdi
doğruluk payı %0.
Yani tabii yani. Canım şimdi onu bağdaştırmak bence çok ama aykırı yani.
Şimdi Trabzonlu ruhu ve anlayışıyla düşünsenize ya takımımızı da attılar, hakemimizi de attılar diye.
Vallahi şöyle her söyleyenin her dediğine bakılarak hareket edilirse zaten bu sporda da hiçbir yerde de hiçbir şey iş yapılamaz elbette ki. Şimdi sanki Trabzon'daki yaşanan olayların altında şey mi yani hakemin verdiği sadece kararlarla mı ilgili bir süreç yaşanıyor? Orada alenen kriminal
tabii,
problem var.
Tabii, kriminal.
Yani suç unsuru olan bir süreç yaşandı. Dolayısıyla bakacaksak ona bakarız ama biz bakarız tabii. Orada böyle bakmayacakları aşikar.
Savcılarımı soruşturmaya açmışlar.
Soruşturma açtılar. O soruşturmanın nasıl yürüyeceğini bilmiyorum. Çoktan açılması gerekirdi. Hani Sayın Savcı belki diyelim ki malzeme demeyeyim de delil toplama konusunda bir hassasiyet göstererek işin uzamasını neden tırnak içinde olmuş olabilir. Ama ne sonuç çıkar? Şöyle bir sonuç çıkarsa çok şaşarım tabii. Hani soruşturmaya ve kovuşturmaya gerek yoktur filan diye. İlginç bir şey olur. Çünkü hürriyeti...
Ya da yurt dışına çıkma yasa.
Yok koymazlar da. Hürriyeti engelleme ağır bir suç aslına bakarsan. 17 yıla kadar toplu halde yapıldığı zaman ki orada toplu halde yapıldı. 17 yıla kadar hapis cezası ihtimali olan bir işte. Evet. İhtimal değil, yasada yazan yasada bir durumdan bahsediyoruz.
Burada şey olarak mağdur olarak... Müşteki sıfatıyla mutlaka hakemlerin ifadesi alınacak. Savcıları çağıracak. Sana, o zaman ne diyecekler acaba?
Hayır hakemleri çağıracak ifade olarak da peki hakemler niye dava açmıyor?
Tabii bu ana kadar niye ben de onu soracaktım. Niye onlarda hiçbir hareket yok? Merkez Hakem Kurulu mu önlerini kesiyor yoksa onlar mı sessiz kalmayı tercih
şimdi,
ediyorlar?
Şimdi bu konuda hakem camiası sınıfta kaldı. Hakem Derneği olarak Merkez Hakem Kurulu olarak hakemler bireysel bazda da maalesef haklarını korumadılar.
Bu doğrudan kişisel bir hak. Tabii yani. Şunu bile yapmalılardı Tansu abi. Yani ben hakemliği bırakıyorum arkadaş. Aha da düdüğümü asıyorum kapıya. Hiç kimse benim özgürlüğümü kısıtlayamaz. Tabii. Benim özgürlüğümü kısıtlamaya kalkan eğer cezasını çekmezse benim o zaman hani bu memlekette vatandaş değil miyim ben? Benim haklarım olacak demesi gerekir. Beklenir. Ben hakem olsam ya da ben biri olsam o pozisyonda bunu yapardım. Bunu hangi gerekçeyle ve tırnak içinde Ali Kunak hangi çıkarla yapmıyorlarsa bence ayıp ediyorlar.
Ayıp ediyorlar.
Yani kişisel yani. Olarak ayıp ediyorlar. Orada, hakem camiası başka
tabii,
kişisel olarak.
Temsilciler var değil mi? Gözlemciler var. Tabii hepsi canım, var. Hepsi gözlemci
yani,
var. Hepsi var. 10 kişi. 10 kişi.
10 tane tabii, resmi tabii. Görevli var yani.
Tabii. Çizgi hakem.
Şimdi o 10 tane var. Resmi görevli savcının karşısında acaba ne diyecekler?
Yani. Bak şimdi bu ayrı bir konu. Ama esas itibariyle olması gereken şey şimdi benim de ısrarla dürtüklediğim durum. Niye dava açmıyorlar?
Tabii.
Demek ki birileri vasıtasıyla açmaları engellendi.
Tabii bizi dinleyenler şimdi stüdyo görmedikleri için senin kollarını bağlayarak...
Çaresiz bir şekilde.
Evet, oturduğunu görmüyorlar
ya,
ama...
Bu konuyu ben... artık fazla konuşmayalım der gibi baktığımda.
Der gibi evet. Şimdi, kolları zorla açtırdık. Evet. Evet, şimdi cevabını bekliyoruz.
Şimdi yani birileri tarafından herhalde engellendiler diye düşünüyorum.
Çağatay
yani.
Şahan'ın görevi nedir, mesleği nedir?
Yüksek okulda okutman. Üniversitede okutman.
Okutman, evet. Yani ben öyle bakarım.
Kamu görevlisi.
Kamu görevlisi.
Kamu görevlisi.
Vallahi öyle bakarım. Şimdi Çağatay Şahan, çok açık ifade ediyorum kişisel olarak ve bir gazeteci kimliğimle bunu söylüyorum. Benim gözümde o davayı açmadığı sürece hiçbir değeri yok artık bundan sonra. İster hakemlik yapsın, ister yapmasın. Çünkü bu onun özgürlüğüyle ilgili bir durum bu. Yani bunu bu kadar bulunduğu camianın içerisindeki konumunu devam ettirebilme adına bir fedakarlık olarak yorumlayamayız bunu. Kaldı ki hani bir adım daha ileri gidip çok da kafam atarsa hakemliğini de konuşurum. Zaten ne hakem değil ki diye başlarım yani. Böyle olmalıydı diye düşünüyorum.
Ya hakem camiası hemen o olayın ertesi günü gerek tepki vermeliydi. Çağatay Şahan savcılığa dilekçesini vermeliydi, evet. Arkadaşlarıyla beraber. Hakem derneği o gün tepkiyi koymalıydı. O ertesi gün maça çıkan hakemler tepkilerini koymalıydılar. Yapmadılar. Ama Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu ve Allah'tan Tahkim Kurulu da evet, onadı.
Bu arada şöyle de bir yaklaşım olabilir. Ya işte yani biz oraya 15 günde bir gideceğiz. Sen işte savcılığa gitme. Fazla bu işleri değişmeyelim filan. Çünkü sonuç olarak...
Abi o şey yani bir diğer arkadaşlarından gelen şey falan değil o. O başka bir şey. Başka bir şey.
Olabilir.
Bu arada Fenerbahçe, gerçi ikinci yarısı başlamak üzere ama kim takı karşısında ilk yarıyı 49-41 önde kapadı.
Güzel.
9-0'lık bir
seriyle
başlamıştı.
Aslında bizim basketbol takımlarımızın bu Avrupa Kupası'nda ve Avrupa Ligi'ndeki sonuçlarıyla ligdeki oyunları çok aykırı gibi geliyor bana, değil mi? Bilmiyorum, aynı görüşler mi?
Şimdi şöyle, doğru bu sezon için özellikle sezon, yani başladı. Hafta, evet. Hani Konya'ya yeniliyor, Uşak'a yeniliyor vesaire tabii. Falan gibi. Diyelim ki Fenerbahçe ya da tabii. Diğer takımlar gibi. Yalnız bu dışarıya yaptıkları yatırımın, özellikle Fenerbahçe için söyleyeyim, Anadolu Efes dahil.
Evet.
Karşılığını bir biçimde alacaklar herhalde. Çünkü FIBA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe ve Anadolu Efes yanılmıyorsam doğrudan davet edildi.
Evet.
16 takım içine. O zaman şu çıkıyor ortaya. Yani içerideki lig seviyesi ki oldukça yüksek, kabul. Hani 5 yabancı rahatlığıyla evet. Da doğru orantılı transferler vesaire. Ama o dışarıda lig usulü oynaması demek bir takımın olağanüstü bir hem ekonomik anlamda hem de takım oluşturma anlamında olumluluk tabii
çok ki. Bu arada Galatasaray'ın da altını çizmek gerekiyor. Galatasaray sezon, takımı evet. Tabii geçen sene büyük bunalımlar, sıkıntılar yaşadıktan sonra hem ligde hem Avrupa'da çok iyi yerlerde.
Evet, Ergin Ataman'la Aziz Yıldırım arasındaki tepişme devam ediyor ama ve cevap veriyorlar. Ben Ergin Ataman şöyle susmamalı elbette ki ama yani biraz frene basması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü ikisi birbirinin muhatabı değil bir defa en azından.
Tabii.
Ama eğer ben burada Aziz Yıldırım'ı çok eleştiriyorum sağda solda da. Burada Aziz Yıldırım'ın tavrının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ergin Ataman'ın gösterdiği koçluk performansı milli takım koçu gibi olmuyor zaman zaman. Onun sınırlarını zorluyor. Kulüp koçu gibi milli takım koçluğu yapıyor. O da sinir bozuyordur yani. Bunun evet, sinir bozmasından da daha doğal bir şey olamaz. Ama bugünün ilginç notlarından birisi de dünden kalan Hidayet Türkoğlu. Basketbol konuşalım madem biraz.
Tabii.
Kariyerine son noktayı koydu ve milli takım CEO'su oldu. Bu yeni bir şey, tanımlama. Daha önce böyle bir hani CEO kavramıyla yoktu. Oluşturulmuş bir şey yoktu.
Kaç yaşında Hidayet?
33-34 gibi bir yaş olması lazım. Ben öyle bir
yaşta. Evet.
Fenerbahçe'de oynayacağım falan diye çok konuşup duruyordu ama şimdi buradaki hava derken tabii ne demek istediğim anlaşılmıştır mutlaka. Hoşuna gitmiş olmalı. Bundan sonraki kariyeri anlamında da Ama tabii Harun Erdoğan şu anda görevde ve o görev devam ettiği sürece de Hidayet Türkoğlu da onunla beraber yakın iki arkadaş gibi görünen iki kişi basketbolumuzu götürecekler.
Evet, federasyon başkanı ne yapacak, CEO ne yapacak acaba onu merak ediyorum.
Şimdi bu çok tartışıldı. 36 yaşındaymış. 79 doğumlu, evet. Tabii Amerika'da aslında bizi hem işte Mehmet Okurlar, şunlarla bunlar, kim Enes'te, Ersan da herhalde oradalar. Başarılı temsil ettiler. Onda bir sorun yok. Ama buradaki görüntü kavgaya neden olur mu olmaz mı? Bana çok böyle yumuşak ve sorunsuz geçecek bir süreç olarak gelmiyor.
Bence de öyle. Bence de öyle.
Yani bu hatta bir süre sonra acaba değiş tokuşa da git götürebilir mi?
Bir de hani holdingde filan CEO'lara alıştık da kulübün CEO'su mu, takımın CEO'su mu, bir de o var.
Federasyonun CEO'su hakikaten ne yapacak Tansu abi?
Yani işte federasyonun CEO'su.
Yani maçları mı organize edecek?
Genel menajer
bir başka
tanımlaması
herhalde.
Belki de yani
bu asortik tanımlaması mı diye. Sosyetik ya da böyle bir tanımlama içerisinde. Neyse, biz yine de hayırlı olsun diyelim.
Tabii.
Ben Hidayet'i severim daha
önce. Ayrıca ben de tanımama sporcu olarak takdir etmişimdir her zaman.
Bu son milli maçlarda hep yan yana ve aynı ortamlarda sürekli bulunmanın getirdiği bir şeyle Harun'u daha eskiden tanıyoruz.
Ankara'daki
tabii Erdenay.
Dünya için değil.
Ondan daha önce, yani sürekli milli takım için toplandıklarında sağda solda. Ama Harun Erdenay'ın ben başkanlıkta başarılı olmasını da doğrusu isterim. Ama idarecilik başka bir şey, oyunculuk başka
Şimdi
bir şey.
Tabii federasyon başkanlarının başarılı olması takımların maç kazanmalarıyla ilgili değil mi? Şimdi Haluk Ulusoy çok başarılı federasyon başkanı, niye? Milli takım dünya üçüncüsü oldu.
Üçüncüsü oldu. Evet.
Değil mi? Ama yani Ulusoy'un yaptığı ne var ortada?
Çok şey var da tabii yani çok severek bu işi yapan birisi yani Haluk Ulusoy. O önemli bir şey.
Evet, yani. Olağanüstü fedakarlıklar yaptığı da herkes tarafından biliniyor ve konuşuluyor yani. Evet. Milli takım başarısı için Haluk Ulusoy.
Ama onun dönemine denk düşmesi yani bizim futbol tarihimiz için önemli bir konu elbette ki. Evet, basketbolu da bu şekilde kapattıktan sonra artık gündemin futbol... Şimdi futbolda birkaç konu var. Yani Beşiktaş'ın işte stadının çatısı yükseldi, yerini buldu. Bundan sonra hızlı bir şekilde yapacaklar vesaire gibi bir gündem var. Beşiktaş'ta iyi gidiyor, sorun yok. Beşiktaş'la ilgili, başkanla ilgili bazı notlar var ama onları daha sonraki haftalarda konuşurum. Ama öyle hemen 60 günde, 90 günde bitecek bir iş değil.
İkinci yarıya yetiştireceğiz
hayır,
diyorlar
ama. Mümkün değil. Bir defa kafadan 3 ayı var sadece çimler için. Evet. Başkanın söylediği söz bu. Ama onların ötesinde işte var. Kışın çim mi yetişir Allah aşkına? Tansu abi. Yani o uzun iş.
19 Mart gibi falan bir
19.03 yok, onu geçiyor. Nisan'ı da zorluyor. Mayıs gibi görünüyor. Yani son bir maçı orada... Hani şampiyonluk maçını oynamak isteyebilirler belki, eğer öyle bir süreç yaşarlarsa o. İkinci konu, Trabzon'a geliyorum. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Alex de Souza'yla olan itişmesi, kakışması diyelim. Hiç iyi bir görüntü vermiyor yani.
Tabii yalnız enteresan, Alex de imzalar sahte diyor. Fenerbahçeliler her yere ayrı imza atmış diyor. Bir de yani o fotoğrafları da vardı. Şimdi kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor ama onu tabii kriminal çözer değil mi? O şeyde
Tansu
çıkar
abi,
ortaya.
Şimdi biz radyoda konuşuyoruz. Televizyonda olsa belki çizerek gösterirdim. Ama şöyle, Alex B imzasında karikatür gibi göz ağız yapmış, tamam mı? Bu o anın hani evrakın resmiyetiyle doğru orantılı olmayan bir çocukça bir şey gibi, hareket gibi. Yani o onun gerçek imzası mı? Değil tabii ki. Orada başka bir ortam olduğu belli yani. Hani at imzanı Alex'cim demişler. O da şöyle yapmış. Atmış imzayı yani. Hikaye bu. Ama bunu Alex bak sahtekarmış gibi deyip Brezilya Maliyesi'ne yollamaya kalktığın zaman o zaman koskoca Fenerbahçe Kulübü'nün uğraştığı şey olarak baktığında küçük kalıyor yani.
Tabii.
Ama şey ne derler bu tablo kötü bir tablo. 8 sene size hizmet etmiş başarılarınızda en önemli, çok önemli unsur. Tabii. Heykelini dikmişler oraya. Siz hala bununla uğraşıyorsunuz. Evet. Yani Aziz Yıldırım'ın artık kulüp başkanlığını bırakması gerektiği zamanın çoktan geldiğini tekrar ifade etmek isterim. Bu Trabzon'u şimdi nasıl düzelteceğiz? Şota istifa etti. Şota'nın istifasıyla birlikte başlayan başka bir süreç oluştu.
Ersun mu gelmiş?
Ersun olmamış. Ersun'la şöyle alakası yok. Bursa Spor açıklama yapmış. Yani şöyle bir haber çıktı dün. Bursa Spor Ertuğrul Sağlam'ı gönderiyor. Ve bunun üzerine de Ersun Yanal'la görüşecek. Hatta buradan da yola çıkarak Trabzonspor Ertuğrul Sağlam'la, Mustafa Deniz adı vardı ama, Ertuğrul Sağlam'la bağlantıyı kurdu. Böyle bir sirkülasyon var şeklinde.
Mustafa Deniz'le görüşmedik diye bir açıklama yaptı. Yani
üç başkan adayla görüşmüşten sonra.
Öyle mi?
Evet, yalan söylüyor. Gazeteci haberi bu yani.
Öyle olur söyleyeyim. Tabii gayet tabii.
Ama eğer üç başkandan kim gelirse adayından Mustafa Denizli ile başlarsa işe, kabul edip de yolunda giderse, yani Mustafa Denizli de yayın, TRT'deki yayını bırakacak, vazgeçecek vesaire, yine de Trabzon'da bir başka hava estirir diye düşünüyorum.
Yani şimdi Mustafa Denizli görüşmedim derken adaylarla görüşmediğini söylemedi zaten. Yani doğrudan Trabzonspor kulübüyle evet. görüşmediğini söyledi. Evet. Adaylarla görüşmüş olabilir. Onlar aday da.
Mustafa Denizli bir marka yani. Trabzon'a giderse mutlaka bir hava değişikliği yaratır da ama şey akmıyor ki, su akmıyor yani. Bir
de öyle sıkıntı var. Parayı mı kastık para?
Para sıkıntısı var ya.
Yani. Bosing bu yüzden gitti işte yani, parası ödenmedi.
Başkaları da gitmek üzereyken Süleyman Urma son anda.
Mustafa Denizli'nin oraya gitmesi kolay değil yani para bakımından. Tabii. Çok büyük para gider.
Evet. Bir de şimdi devre arasında mutlaka takviye yapma ihtiyacı hissedecekler.
Takım yönetim yok. Kayyum konuşuluyor. Maddi durumlar rezalet. Ne olacak?
Seçim olacak. Seçimde belki diğer iki aday birleşerek şu andaki başkan Hacı Osmanoğlu'na karşı blok oluşturacak. Belki onlar kazanacaklar ama eninde sonunda mutlaka bir teknik adam getirmek durumundalar.
Tabii, tabii.
Ve bilançoyu da her halükarda derleyip toplamaları gerekir ki bundan sonraki süreçte yapacakları iş ortaya çıksın.
Şimdi Trabzonspor'un artık şampiyon olma durumu söz konusu olabilir mi?
Bu sezon için mi?
Evet.
Ya, ütopya.
O zaman Trabzonspor'un yapacağı kendi şehrindeki eski futbolculardan, eski teknik direktörlerden yararlanacağız.
Yani ilk akla gelen de hep hami oluyor bu durumda.
Yani tabii.
Olur mu? Niye olmasın?
Niye olmasın? Tabii yani bu şampiyonluk iddiasından uzaklaştı. Tekrar kesenin ağzını açıp teknik direktöre, birçok futbolcuya para vereceğine, işte kendi oyuncularından yararlanmasında fayda var diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Aynı şeyi Eskişehir Spor da yapabilir. Orada da İsmail istifa etti.
Gitti. Evet.
Yani Eskişehir Spor takımında da teknik direktörlük yapacak birçok eski futbolcusu var orada. Kamuran'ı var orada, Nihat'ı orada, Ender'i orada.
Onlar yaşlanmıştır artık Tansu abi ya.
Ben Kamuran'ın yaşlanmış olduğunu düşünmüyorum daha ya.
Evet.
Ya ne olsa Hüseyin Kalpar.
Hüseyin Kalpar tabii.
Alanya Spor'u kalkındırıyor şu
an. Yani işte. Gitti bir anda ana havaya soktu Alanya Spor'u. Dediğiniz gibi yani orada o toprağın vermiş olduğu yürekle tabii, yapılacak tabii. çalışmalar belki de uzun vade için çok daha faydalı olur.
Esadi Tekelioğlu şu anda geçici olarak görev verildi ama o bunu görev olarak algılayarak yapar. Yani tabii. para, pul, tabii tamam canım. Kulübün içerisinde zaten bir maaşı vardır da ama ekstra ben Trabzonspor'un hocası oldum noktasında değildir
değil
tabii ki. Yani.
Tabii.
Peki Ali Kunak, eski yöneticilerden birisi galiba Trabzon'u İstanbul'a taşımak daha doğru olur demiş. Ne dersin?
Şöyle, şehir baskısından kurtulma açısından bence faydalı olur.
Şimdi o 70'li yıllardaki o şaşalı döneminde ismi önemli değil. Oradaki futbol oynayan çocuklardan biri, abi burada top oynanmaz diyordu. Düşün ki o
hala
dönem.
Diyorlar.
Evet yani o, bunu 70'li yıllardaki o şaşalı dönemde söyleyen futbolculardan biri.
Şimdi Trabzonspor kötü sonuç aldığı zaman hiçbir Trabzonsporlu futbolcu çarşıya çıkamazsın. Maalesef.
Hami elektrikleri kapatıp oturuyordum. Ben evde tabii, demişti bana. Yani, bana demişti yani. Yani. Mağlubiyetten sonra.
Ki hami bu yani. Trabzonspor.
Ecem orada o günün Fatih'in başına gelenleri de düşünürsek.
Yani, Eşeğin
Gökdeniz'in. Gökdeniz'in tabii.
Tabii ki Fatih'in kurşundan başlıyor. Evet, şunlar tabii. Bunlar. Orası kolay bir yer değil. İki sezon kadar önce galiba bir Macar takımıyla Trabzonspor eşleşmişti. Avrupa Kupası karşılaşması. 3 sezon oldu yanılmıyorsam. Gitmiştim maça ben. Sadi Şener Başkan'dı. Orada yerel medya mensuplarının da yoğun olduğu bir antrenmanda maçtan bir gün önce ben bunu Sadri Başkan'a söyledim. Dedim ki en temizi dedim siz bu işi İstanbul'a taşıyın. İstanbul'a taşıyın rahat edin herkes rahat etsin diye.
Maçtan maça Trabzon'a gelecekler.
Yok hayır. Yani her şeylerini orada yapacaklar. Ya da bu da senin dediğinde bir ama o şey olur. Her maçı deplasman gibi olur. Yorucu olabilir yani o anlamda söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. Sadri Şener'den önce bütün yerel medya mensubu arkadaşlar bana saldırdılar. Evet. Saldırdılar derken sözlerinden evet, bahsediyorum evet. Yani. Yanlış anlaşılmasın. Yani her şeyleri Trabzonspor.
Çok de, yani Trabzonspor kişiliğini, şahsiyetini kaybeder o zaman ya. Evet. Yani İstanbul'a ya bir başka kente
yok,
gittiği zaman.
Yok maçı Trabzon'da oynamak koşuluyla o ancak
ama
olabilir yani.
Ama öyle de olsa o seyirci Trabzonspor'u Trabzon'a geldiği zaman benimsemez diye düşünüyorum ben.
Evet yapımcımız Ali Suat Günek bana Videoton maçının hemen şeyini attı içeriden. Videoton oynamıştı hatırlıyorum evet. Ve elenmişti. İlk İspanyol bir teknik direktör göreve başlamıştı orada. Ve adam hani Videoton sonuçta çok da önemli bir takım değil olarak bizim algıladığımız bir takımdı. Ama vallahi şöyle diyeyim. Elediler.
Macar futbolu her şeye rağmen canım.
Şenol Hocam'ın da yüz ifadesini çok iyi hatırlıyorum. Teknik direktör oydu. İnanılmaz. O zaten olumsuz bütün maçlardaki o suratındaki gerilim onun hayatının bir parçası elbette ki. Ama Şenol Hocam'la ilgili de bir anekdot ya da not vererek bitirelim programı.
İyi olur tabii.
Evet. Şu yaptığı basın toplantısında yerel muhabire Bursa'da Bursa Spor maçının ardından sizin kaptanınız beni almam için yani onu alması için evet. Bana yalvardı diye bir açıklama yaptı.
Evet, hoş değil.
Bu hoş bir şey olmadı evet, tabii ki.
Yani. Yani mutlaka spor camiası içerisinde insanların birbirleriyle
bu tür ilişkileri, konuşmaları olur tabii.
Bunların canım. Afiş edilmesi
kim güvenecek ona şey değil mi bundan yani. Sonra?
Tabii.
Hiç kimse güvenmez ama Volkan Şen adı çıktı fakat Volkan Şen de açıklama yaptı ben değilim.
Ben değilim. Orada Serdar Aziz de takım kaptanıydı zaman zaman.
Şenol Hoca'dan açıklama bekliyorum dedi ama artık yok.
Evet.
O da ayrı bir konu.
O pişman oldu bence o anda evet. Fevri davranışta. Yani
ama söyledi. 60 yaşını geçmiş bir kişiden biraz
bu kadar
daha
tecrübeli.
Bu kadar
ama
tecrübeli.
Ama günümüzde her kesimden bu tip laflar çıkıp sonradan özür dilemeler oluyor sürekli hatırlayacaksınız oluyor. Son olayları.
Evet, izninizle bitiriyoruz. Tansu evet. Abi çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Çok hoş bir programdı yine her zamanki
teşekkür
gibi.
Teşekkür ederiz. Sayenizde Ali Kunak teşekkürler.
Ben de teşekkür ediyorum. Keyif aldık.
Evet, ben de aynı dileklerdeyim. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Program yapımcımız Ali Suat Günek, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel. We'll be right back.